Herkese merhaba. Bugün elimizde yönetim danışmanı ve yazar Mustafa Başar'ın kaleme aldığı, daha başlığıyla bile insanı bir durup düşündüren bir makale var. Yönetimde Kadınlar 2. İnsan ve İnsanoğlu.
Çok çarpıcı bir başlık gerçekten.
Kesinlikle. Yazar, dört erkek çocuk babası olmanın getirdiği, hani çok kişisel bir histen yola çıkıyor. Ve bu hissin aslında hepimizi ilgilendiren küresel bir sorunu anlamak için bir anahtar olup olmayacağını sorguluyor.
Tam olarak öyle. Yazarın sorduğu soru şu aslında. Bir babanın kendi ailesindeki dengesizlik hissiyatı, tarih boyunca süregelen ve bugün şirketlerin yönetim kurullarına kadar uzanan çok daha büyük bir dengesizliği açıklayabilir mi?
İşte biz de bu derinlemesine incelemede yazarın o kişisel dünyasından yola çıkıp tarihin unutulmuş kadın kahramanlarına,
Oradan da günümüz iş dünyasının o görünmez engellerine uzanan bağlantıyı çözmeye çalışacağız.
yazar makaleye inanılmaz samimi bir itirafla başlıyor. Dört erkek evladı olduğunu ve kız babası olamadığı için duyduğu o tatlı üzüntüden bahsediyor. Hatta eşinin de ailedeki tek kadın olmamayı ne kadar istediğini anlatıyor. Yani ilk bakışta çok sıradan bir aile sohbeti gibi duruyor ama...
Ama aslında konunun tam kalbine iniyor, değil
Hani
mi?
öyle.
Aslında bu başlangıç yazarın argümanının temelini oluşturuyor. Çünkü bu dengesizlik hissinin çözümünün de yine ailede başladığını ima ediyor.
Evet, kendi çocukluğuna dönüyor.
Evet, kendi çocukluk anılarına dönüyor. Kız kardeşleri ve ablasıyla büyümüş olmasının ona tırnak içinde eşitlikçi ve kapsayıcı düşünce tarzını nasıl doğal bir şekilde kazandırdığını anlatıyor. Yani toplumsal cinsiyet eşitliği dediğimiz o devasa kavramın aslında bir politikadan, bir yasadan önce...
Bir ev içi deneyim olduğunu.
Aynen öyle, bir ev içi deneyim olduğunu öne sürüyor.
Ve bu deneyimi kendi oğullarına aktarma çabasını görüyoruz. Eşiyle birlikte çocuklarının annelerinin pek çok konuda babalarından daha yetkin olduğunu, küçük yaşta fark etmelerini sağladıklarını söylüyor. Bu bana şunu düşündürttü.
Neyi?
Belki de en etkili yöneticilik dersleri o büyük plazalarda değil, bir annenin aynı anda 10 farklı işi organize ettiği mutfaklarda veriliyordur.
Bu çok güçlü bir nokta. Yazarın bu kişisel çerçeveyi kurması aslında hepimize şunu soruyor. Kendi düşünce yapımızı şekillendiren aile dinamikleri neler?
Doğru.
Bu büyük toplumsal meselelerin çözümü için sürekli dışarıya, işte hükümetlere, şirketlere bakıyoruz. Peki ya anahtar yazarın gösterdiği gibi en yakınımızdaki ilişkilerde saklıysa? Ama tabii ki yazar burada durmuyor.
Hayır, durmuyor.
Bu samimi aile portresinden bizi tarihin en çetin savaş meydanlarına götüren iddialı bir sıçrama yapıyor.
Evet, işte o kısım beni gerçekten sarstı. Yazar 5 yaşındaki oğluyla Hacivat Karagöz Neden Öldürüldü filmini izlerken yaşadığı bir anıyı paylaşıyor. Oğlu filmdeki kadın savaşçıları, yani bacıları görünce şaşırıp soruyor. Baba, Osmanlılarda kadın savaşçılar mı vardı? Ama asıl can alıcı soru hemen ardından geliyor.
Neymiş o?
Peki onlara ne oldu? Neredeler şimdi? Yazar bu soruya cevap veremediğini itiraf ediyor. Ben kendimi bildim bileli tarihle ilgiliyimdir ama Bacıyanı Rum, yani Anadolu Kadınlar Birliği hakkında okulda tek bir kelime duyduğumu hatırlamıyorum.
Ne kadar ilginç, değil mi?
İnsanın aklına şu soruyu getiriyor. Tarih kitaplarından daha başka kimler ve hangi hikayeler silindi?
Burada büyüleyici olan yazarın bu tarihsel örnekleri bir liste gibi sunmaması, aksine bir örüntüyü gözler önüne seriyor. Fark ettiniz mi? Verdiği örneklerin neredeyse tamamı toplumların en kaotik, en çaresiz anlarında ortaya çıkıyor.
Devrimler ve savaşlar.
Kesinlikle. Devrimler ve savaşlar. Fransız devriminin fitilini ateşleyen ekmek isyanını kadınlar başlatıyor. Haiti'de köleliğe karşı kazanılan tek başarılı devrimin komutanlarından biri Sanite Beleir adında bir kadın. Yani bu örnekler bize şunu gösteriyor. Kadın liderliği sadece bir alternatif değil.
Aynı zamanda bir hayatta kalma mekanizması.
Evet, toplumlar için temel bir hayatta kalma mekanizması.
Yani diyorsunuz ki erkeklerin kurduğu düzen tamamen çöktüğünde o boşluğu doldurmak ve toplumu ayakta tutmak için kadınlar sahneye çıkıyor. Bu çok çarpıcı bir bakış açısı.
Tam olarak bu.
Özellikle İkinci Dünya Savaşı'ndan verdiği Sovyet örnekleri bu tezi doğrulan nitelikte. Nazilerin aksine Sovyetlerin kadın erkek topyekün savaşmasının zaferdeki en büyük faktörlerden biri olduğunu söylüyor. Gece cadıları lakaplı, tamamı kadın pilotlardan oluşan bir bombardıman alayı.
Kulağa bir film senaryosu gibi geliyor.
Gerçekten öyle.
Kesinlikle ve Lyudmila Pavlichenko örneği var. Tarihin en ölümcül keskin nişancılarından biri, 309 teyit edilmiş başarısı var.
İnanılmaz bir rakam.
İnanılmaz. Yazar burada bizi kastem kışkırtıyor ve diyor ki, gidin diyor, hakkında filmler çekilen erkek keskin nişancı Vasili Zaitsev'le Pavlichenko'yu bir karşılaştırın. Bunu yapınca görüyorsunuz ki, Pavlichenko istatistiksel olarak daha başarılı.
Peki neden biri efsane oluyor da diğeri?
İşte soru bu. Neden birinin hikayesi küresel bir efsaneye dönüşürken, diğerinin hikayesi askeri tarih meraklılarının bildiği bir dipnot olarak kalıyor? Bu sadece bir cinsiyet meselesi mi, yoksa işin içinde soğuk savaş propagandası gibi başka dinamikler de var mı? Cevap ne olursa olsun, sonuç aynı.
Sonuç aynı, evet.
Tarih, kimin hikayesinin anlatılmaya değer olduğuna karar veren bir mekanizma ve bu mekanizma pek de adil işlemiyor.
Ve tabii ki kendi tarihimizden Kurtuluş Savaşı'ndan bahsetmeden geçmiyor. Kara Fatma, Halime Çavuş gibi cephede savaşanların yanı sıra o meşhur İnebolu-Ankara hattında kanlılarla cephane taşıyan kadınları ve bu uğurda donarak şehit olan Şerife Bacı'yı hatırlatıyor.
O fotoğraf hepimizin gözünün önündedir.
Kesinlikle. Yazar, erkek egemenliğinin en belirgin olduğu alan askerliktir diyor. Ve özellikle bu alandan bu kadar çok örnek vererek aslında en temel ön yargıyı yıkmayı hedefliyor. Savaşamaz denilen alanda bile tarihin akışını değiştirdiklerini kanıtlıyor.
Aynen öyle. Bu tarihsel tur aslında bugün anlamak için bir temel oluşturuyor. Yazar bu kanlı savaş meydanlarından bizi alıp çok daha yakın bir tarihe, 1955 Amerika'sında bir belediye otobüsünün içine götürüyor. Rosa Parks'ın o meşhur direnişine.
Bu geçiş çok önemli.
Çok önemli çünkü mücadelenin doğasının nasıl evrildiğini gösteriyor.
Evet, o dönemki yasayı hatırlıyoruz. Otobüslerde ırk ayrımı var. Bir beyaz ayaktaysa siyah bir yolcu kalkıp yer vermek zorunda. Rosa Parks şoförün kalk emrine uymuyor.
Ve nedenini sorduklarında verdiği o basit ama devrimci cevap.
Çünkü kalkıp yerimi bir başkasına vermem gerektiğine inanmıyorum. Bu tek bir cümle 40 binden fazla insanın katıldığı bir boykotu başlatıyor ve sonunda o ırkçı yasaların değişmesine yol açıyor.
Şimdi kritik noktaya geliyoruz. Rosa Parks'ın savaşı somut, yazılı, herkesin gördüğü bir yasaya karşıydı. Düşman belliydi. Yazar günümüzdeki mücadelenin ise çok daha sinsi ve görünmez olduğunu söylüyor.
Düşman artık bir yasa metni değil.
Değil. Zihinlerin içine işlemiş ön yargılar. İşte bu noktada paylaştığı o kişisel anekdot konuyu tam olarak özetliyor.
Kesinlikle. Kızına aşırı düşkün, onu el üstünde tutan çok zengin bir iş insanı arkadaşından bahsediyor. Bu arkadaşı şirketinin üst yönetimine atama yaparken istisnasız bir şekilde sadece erkekleri tercih ediyor.
Ve yazar nedenini soruyor.
Yazar nedenini sorduğunda aldığı cevap günümüzdeki sorunun tam bir röntgeni gibi. Erkeklerle daha rahat iletişim kurabiliyorum, onlara daha net talimat verebiliyorum. Kadınlara iş yerinde otoriter davranmaktan çekiniyorum, bu da işime zarar verir.
Bakın bu cevapta büyüleyici olan şey şu, bu adam kötü niyetli değil.
Değil, evet.
Hatta muhtemelen kendini kadınlara karşı nazik biri olarak görüyor. Fakat bu nezaket ya da rahatlık kislesi altında yatan şey, kadınları liderlik pozisyonunda eşit ve yetkin görmeyen derin bir ön yargı.
Sorun da bu zaten.
Sorun da bu. Bu ön yargı bir yasaya yazılı değil. Dolayısıyla Rosa Parks'ın yaptığı gibi ona karşı net bir direniş sergilemek çok daha zor. Bu bireysel gibi görünen ama sistematik sonuçlar doğuran bir zihniyet.
Ve bu bireysel zihniyetin küresel sonuçlarını da rakamlarla ortaya koyuyor. Deloitte 2023 raporuna göre yönetim kurullarındaki kadınların küresel ortalaması sadece %20.
Çok düşük.
Equilip'in en büyük 100 şirketi kapsayan endeksinde bu oran %30'a çıkıyor. Ama beni en çok şaşırtan Japonya örneği oldu. Dünyanın en teknolojik, en organize ekonomilerinden birinde bu oran sadece %10. Bu bize ne anlatıyor?
Bu bize meselenin ekonomik gelişmişlik veya modernleşmeyle doğrudan çözülemediğini anlatıyor. Hatta tam tersi, Japonya örneği bunun ne kadar köklü bir kültürel ve yapısal sorun olduğunu kanıtlıyor.
Doğru.
Muazzam bir ekonomik başarı bile tek başına bu zihinsel bariyerleri yıkmaya yetmiyor. Bu istatistikler o iş insanı arkadaşının rahat edemem bahanesinin aslında münferit bir olay değil, küresel bir salgın olduğunu gösteriyor.
Mücadele artık otobüsteki bir koltuk için değil,
yönetim kurulundaki bir koltuk için veriliyor ve düşman çok daha zor fark ediliyor.
Tüm bu analizlerin sonunda yazar, varılması gereken nihai sonucu çok net bir şekilde ifade ediyor. Diyor ki, Türkiye'nin ekonomik olarak başarılı olması ve refaha ulaşması için elindeki en değerli kaynak olan insan kaynağını tam potansiyeliyle kullanması şart.
Yani nüfusun yarısını potansiyelin altında kullanma lüksümüz yok.
Kesinlikle yok.
Ve tüm bu karmaşık argümanı, tüm bu tarihsel ve istatistiki veriyi tek bir cümleyle damıtarak bitiriyor.
Ah evet.
Merhum büyük usta Neşet Ertaş'tan bir alıntı yapıyor ki bu alıntı aslında makalenin kendisinden bile daha güçlü olabilir.
Kadınlar insandır, biz erkekler ise insanoğlu.
İşte bu. Bu cümlenin dehası tartışmayı eşitlik veya hak gibi kavramların ötesine taşıyıp felsefi bir zemine oturtmasında yatıyor.
Yani kadını kök olarak görüyor.
Aynen öyle. Kadını kök, yani insan olarak tanımlıyor, erkeği ise ondan türeyen insanın oğlu olarak konumlandırıyor. Yüzyıllardır süregelen o ataerkil bakış açısını, yani erkeği merkez, kadını ise onun bir uzantısı olarak gören anlayışı, halk ozanına ait bu iki kelimelik bilgelikle baş aşağı çeviriyor.
İnanılmaz.
Bu sadece zekice bir final değil, aynı zamanda dinleyiciye üzerinde düşünecek çok derin bir miras bırakıyor.
Mustafa Başar'ın makalesi üzerinden bir babanın evindeki kişisel hissiyattan yola çıkıp tarihin tozlu sayfalarına, oradan da günümüzün parlak plazalarına uzanan bir yolculuk yaptık. Ve gördük ki kadınların mücadelesi ne kadar köklü, ne kadar çok katmanlı ve ne yazık ki ne kadar güncel.
Evet.
Yazar, Dünya Ekonomik Forumu'nun bir öngörüsünü de paylaşıyor. Mevcut hızla gidersek, özgürlükler ülkesi denen ABD'de bile tam cinsiyet eşitliğine ulaşmak 200 yıl sürebilir. Ve o can alıcı soruyu soruyor. İnsanlık sizce gerçekten bu kadar beklemeli mi?
Biz de bu soruyu biraz değiştirerek size yöneltelim. Yazarın arkadaşının o erkeklerle daha rahatım bahanesi gibi, sizin kendi profesyonel veya sosyal çevrenizde duyduğunuz kulağa masum gelen ama aslında o görünmez duvarları daha da sağlamlaştıran gerekçeler neler?
Ve belki de daha önemlisi, bu duvarları yıkacak bir sonraki Rosa Parks anı illa bir otobüste mi yaşanmalı?
Yoksa o an bir sonraki toplantıda, bir sonraki terfi kararında, hatta bir sonraki aile yemeğinde bizim yaratacağımız bir an mı olmalı?